Merhabalar, günaydınlar, iyi öğlenler, iyi akşamlar. Her nerede dinliyor, dinletiyor ve bizi beğeniyorsanız veya beğenmiyorsanız hepinize merhabalar.
Veya muhtar gibi oldu bu biraz.
Yine karşınızdayız, yine Mehmet, yine ben, yine Unify Türkiye. Bugün sizlere çok değişik bir konudan bahsedeceğiz. Tabii bunları biz yapmıyoruz yine, biz sadece burada goy goy yapıyoruz. Mehmet'le biz burada sadece dinliyoruz, kafamızı gösteriyoruz. İşleri başkalarına veriyoruz, değil mi Mehmet?
Aynen.
Nasılsın bro, iyisin?
İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Yok bir
Süper ya vallahi.
yaramazlık
Görüşmeli her saat başı beraberiz. Ne
görüşmeyeli.
olacak? Görüşmeli iyidir.
İşin
Ne
enteresan
olsun iyidir.
tarafı Türkiye'deki kimseyle doğru düzgün görüşemiyoruz. Sen Brüksel'desin. Her dakika birlikteyiz yani. Düşün. Allah'tan
3
Türkiye'de değilsin yani.
3600 kilometre fark var, yine de görüşürüz. Skype sağ olsun.
Aynen abi.
Bugünkü konuğumuz Kerim Cantürk. Kerim, nasılsın bro? İyisin, duyuyorsun sesimi?
Merhaba, merhaba Gökhan. Duyuyorum sesinizi. İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Süper gidiyor. Süper gidiyor. Her şey yolunda. Duamız ettik. Dükkanımızı açtık. Yerleri süpürdük. Rafları düzenledik. Seni dinleyeceğiz. 45'er dakika boyunca bizleri bombala, bizlere bildiğin her konuyu giriş metodunda anlat. Çünkü birden fazla videolar çekeceğiz bu konu hakkında. Tabii video başlamadan önce son küçük bir nokta. Bunu zaten Mehmet'le her zaman yapıyoruz. Twitter üzerinden bizlere yazın. Küfür edin. Artık sevgilinize mi kızdınız, ananıza babanıza mı kızdınız, işe mi kızdınız, videomu beğenmediniz yazın. Hashtagimiz UnifyTR. İşte video hakkında beğendikleriniz, beğenmedikleriniz, hoşunuza giden, hoşunuza gitmeyen, ya işte abicim şu daha güzel olurdu, abicim bu çok yanlış, siz ne bahsediyorsunuz gibi isteyen bize yazın ki biz de bir dahaki videolarımızı ona göre ayar çekelim. Sizlerin umduğunuz, sizlerin beklediğiniz kalitede videoları çekelim. Değil mi Mehmet?
Evet. Her zaman feedback iyidir Gökhan.
Tabii canım tabii. O zaman başlayalım. Kerim, söz sende. Buyur abi.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel açılış için. Arkadaşlar ben kısaca kendimi tanıtacağım. Ben Kerim Cantürk. De facto da Perakende. Kıdemli sistem uzmanı olarak çalışıyorum. MCP, MCSE, MCSE sertifikalarına sahibim. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri yüksek lisansı yapıyorum. Bana her zaman Unify Türkiye'den, kerimcantürk.com.tr'den, kerimcantürk hashtag ve unifytr hashtag'inden ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuz File Server Resource Manager. Alt konu başlığı adı altında inceleyeceğiz File Server Resource Manager'ı. Ön kurulum ve configuration ile başlayacağız. Quota Management, File Stream Management, Storage Reports Management, Class Fraction Management ve File Management task'lerle bitireceğiz. İlk olarak işe kurulumla başlayacağız tabii ki. Ben bunun için size kısa videolar hazırladım. İşinize yarayacak. Windows Server 2012 R2 ile beraber gelen dashboardumuzdan, Add Rules kısmından rules olarak ekleyeceğiz. Kurulumu başlıyoruz. Role Based kısmından ilerliyoruz. Bir virtual hard disk'i kurmayacağız veya uzaktaki bir sunucuya. Lokal on-prem sunucumuza kuracağız. Devam ediyoruz. Burada File and Storage Service adı altında, File and iSCSI servisin altından File Server, yani burada sunucumuzun bir File Server olduğunu belirtiyoruz. Aynı zamanda File Server Resource Manager feature'larını ekliyoruz. Next'e basıyoruz. Burada da inmek istediğim bir şey var. Feature kısmında .NET Framework 3.5'u yüklerseniz iyi olur. Yan uygulamalar çok fazla istiyor .NET Framework 3.5'u. Normalde 2012 R2 ile beraber standart yüklendiği zaman .NET Framework 3.5 gelmiyor. .NET Framework 3.5 ile ilgili yüklemede bazen sorun yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili de Unify Türkiye, yani de kerimcantürk.com.tr'den destek alabilirsiniz. Bununla ilgili makalelerimiz var. Kurulum işlemi başladı şu anda. File Server Resource Manager'ın güzel bir özelliği var aslında. Kurulumu yaptıktan sonra sunucunuzu restart etmenize gerek yok. Kurulum bittikten sonra direkt Tools kısmından, Dashboard üzerinden File Server Resource Manager'ınızı açabiliyorsunuz. Evet, kurulumumuz tamamlandı şu anda. Startımızı kapatabiliriz direkt. Burada da görüyorsunuz zaten Installation Sucks diye söylüyor. Tools kısmından File Server Resource Manager'ımızı açıyoruz. Burada az önce bahsettiğim gibi alt konu başlığı adı altında inceleyeceğimiz ön kurulumu bitirdik. Quota Management, quota yönetimimizi yaptığımız kısım. Burada hazır şablonlarımızı görüyorsunuz. template adı altında. Burada oluşturduğumuz hazır template kotaları burada gözükecektir. File Screen Management, dosya görüntüleme, düzenleme, bloklama, engelleme yönetimini yaptığımız kısım. Aslında tamamen dosya görüntüleme yönetimini yaptığımız kısım. Burada hazır yine şablonlar var. Bunları yöneteceğiz ileriki dakikalarımızda. Rapor yönetimi, Storage Report Management kısmı. Burada hazır istediğimiz raporları oluşturacağız. Classification Management, sınıflandırma yapabileceğimiz bölüm. Burada da yine hazır şablonlarımız var. 2012 harika bize bu yönde çok kolaylık sağlıyor. Ve File Management Task. Burada da dosya yönetim taskleri vesaire oluşturacağız. Bununla ilgili çok eğlenceli bir konu ileride bizi bekliyor. Şimdi konularımızı anlatmaya başlayacağım. Bundan önce şurada göreceğiniz gibi Configuration Options kısmında birkaç ayar var yapmanız gereken. Onları anlatacağım size. Configuration Options'a tıkladığımız zaman bu menüler karşımıza çıkacak. Buradaki ayarları yapmamızın bizim için ne önemi var? Mail Notification kısmında eğer doldurmazsanız herhangi bir rapor veya işte mailleri alamayacaksınız. Çünkü niye? SMTP ayarlarınızı yapmamış olacaksınız. O yüzden ilk olarak yapacağınız şey SMTP sunucunuzu doldurup işte admin mail adresinizi, gönderen mail adresinizi doldurup buraları test edip doğrulmak.
Kerim, iki tane sorum olacak.
Tabii ki.
Birincisi bunu sen on-prem anlatıyorsun. Bunu Azure üzerinde de aynı şekilde çalışıyor, değil mi?
Aynen öyle.
Hiçbir fark yok.
Azure hiçbir fark yok. Aynı şekilde aynı yapılandırmayı yapabiliyorsunuz. Her şey aynı şekilde çalışıyor ve daha stabil çalışıyor Azure'la beraber.
Süper, süper.
Çünkü altyapı daha sağlam Azure'la
Süper.
beraber
İkinci
biliyorsunuz.
sorum, sen burada SMTP server name, IP adres, server name yani fully qualified domain name, değil mi? Onu
Aynen öyle.
söyle. Tabii. Hem IP hem FQDN arada bir fark var mı yoksa ikisi de aynısı olabilir mi? Hani hiç.
Yok, ikisi de aynı. Yani IP
Anladım.
adresini de yazabilirsiniz. Direkt
Tamam.
server name'de hiç fark etmiyor. Çalışıyor.
Tamam.
Test yaptım. Notification limit'te işte bildirimlerin ne süreyle gelmesi gerektiği. Report yönetimi, raporların yönetimi aslında burada şöyle, biz alt kademelerde raporların yönetimini yapacağız ama burada genel olarak bir raporların yönetimi yapılabiliyor. Yani diyebiliyorsunuz ki benim bütün işte katmanlarım için buradan bütün raporları düzenle. Duplicate file'leri, parametrelerini her şeyi buradan yönetebiliyorsunuz. Lokasyon kısmı var raporların aslında tutulacağı kısımlar. Burada işte iç raporlarımızın geleceği yer, işte schedule'a eklediğimiz raporların nerede saklanacağı veya işte on-demand yani interaktif raporlarımızın hangi klasörde saklanacağı vesaire bunların lokasyonlarını belirliyorsunuz. Burası çok önemli bir kısım. İnsanlar genelde buraya hiç bakmıyor, raporu alıyor. Lan diyor şimdi benim raporum nereye gitti? Onu arıyorlar. O yüzden configuration'ı yapmak ilk açılış için her zaman çok önemlidir. Güzel bir file server, düzgün bir configuration'la sizi ileride çok rahatlatacaktır. Kota management, kota yönetimi ile başlatacağım. Kota yönetimini yaptığımız FCRM bileşeni kota management. Kota management ile şablonlar oluşturabiliyorsunuz, kota limitleri belirleyebiliyorsunuz. Bir birim yani disk olarak ya da klasör bazlı kota sınırlamaları yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda alan yönetimi içinde raporlama sistemi yapabiliyorsunuz. Nasıl? Mesela diyelim ki 10 GB limitli bir sizin klasörünüz var. Bunu client'a tanımlıyorsunuz. Client'a mailler gidiyor. İşte diyor ki sen 10 GB'ı doldurdun artık dosyaya atamazsın kardeşim. Ya da kota dolumu yaklaştı. Artık işte dosyalarını daha düzenli at veya eski dosyalarını sil gibi bu tarz bildirimler gidebiliyor. Ben kota yönetimi testleri yapabilmemiz için örnek bir ortak alan oluşturdum, klasörler oluşturdum, içine dosyalar attım. Bunun için de testler yapacağız şimdi. Direkt yine Tools içinden File Server Resource Manager'ımızı açıyoruz. Kota Management paneli adı altında şimdi çalışmalarımızı yapacağız. İlk girişte anlatmıştım. Kotas ve kota template'lerimiz var. Biz bununla ilgili bir template oluşturabiliriz ya da hazır template'leri direkt kopyalayabiliyoruz veya hazır template'leri de hazır şablonları da direkt kullanıp çalışmamıza devam edebiliriz. Ama buradaki hazır template'ler örnek template'ler fazla işimize yaramaz. Çünkü 100 MB kimseye kota vermezseniz kolay kolay. Ben ne yapıyorum burada? Şimdi burada aslında şablonlarda bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Kota tipleri var. Hard ve soft diye. Kota management bize iki tane kota tipi veriyor. Hard kota ve soft kota. Burada da alt kısımda göreceksiniz hard kota ve soft kota diye. Hard kota ile soft kota'nın farkı şu. Hard kota'da 10 GB'ı aşamıyor kullanıcı. 10 GB'ı dolduğu zaman tamam kardeşim diyor. Senin kotan doldu artık daha çalışamazsın. Eski datalarını sil. Ancak öyle çalışabilirsin ya da git IT'yi ara. Soft kota'da ise kullanıcının 10 GB'ı doluyor. Kullanıcıya istiyorsan mail de attırabiliyorsun, bildirim de yaptırabiliyorsun ama kullanıcı 10 GB'ı geçebiliyor. Bu biraz korkutma amaçlı aslında ya da işte alanını düzgün kullan diye kullanıcıyı bilgilendirmek
Ya
diyebiliriz.
kullanıcı aslında alanını var olan alanını bilinçli kullanmasına yol veriyor herhalde anladığım kadarıyla soft kota daha çok.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bilinçli kullanma ile alakalı.
Evet.
Biraz geri alacağım. Burada görüyorsunuz zaten hard kota ve soft kota. Burada da uyarıların gittiği kısımlar. Buraya uyarıları kendiniz elle de düzenleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda kullanıcıya giden mesajı kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Event loglarınıza da nasıl düşeceğini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya script vesaire de ekleyebiliyorsunuz. Command, normal bir PowerShell komutu vesaire. Burası tamamen Inventory yönetimi için aslında. Yine ileri alıyorum. Evet, burada hard kotamızı oluşturduk bir tane. 10 GB hard kotamız artık var. Şimdi bir tane daha kota oluşturacağım. Ben burada sıfırdan kota oluşturmak yerine hepsini tek tek elle eklemek yerine hazır şablonlardan birine ekliyorum ve copy diyorum. Çünkü niye? İşte diyor ki burada %70 olunca mail at, %80 olunca işte bir daha mail at, %90 olunca event log'una da işte mail at vesaire. Hazır hepsini Microsoft bizim için yapmış. Ben ne yapıyorum? Sadece template isimlerini vesaire düzenliyorum. Description'ını yazıyorum, kotamı belirliyorum. Nereye uygulanacak onu yapıyorum. Aslında işimi kolaylaştırıyorum. Ama bu notification'ları istediğiniz gibi elle de yönetebiliyorsunuz. Az önce göstermiştim zaten.
Yani burada var olan şablonları kullanabildiğimiz gibi yeni şablonlar da ekleyebiliyoruz anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. İstediğin gibi. Bunun bir limiti bile yok yani. Gayet
Oo,
iyi.
süper.
Şu anda kotayı nereye uygulayacağım? Hangi kotayı uygulayacağım? Kota bölümünden bunu yapıyoruz. Ben şimdi kotamızı nereye uygulayacağım? Disk üzerinde onu gösteriyorum. Daha önceden oluşturduğum ortak alanda Folders klasöründe Operation'la yurt dışı ve yurt dışı diye iki klasör açmışım. Yurt içinin içine uyguluyorum. Hangi kota uyguladığımız hazır şablonlar ve benim oluşturduğum kotalar hepsi burada listeleniyor zaten. Ben burada soft kota uygulamayı tercih ediyorum. Soft kota uyguladığımda ne oluyor? Hard kota uyguladığımda ne oluyor? Alt kısımda zaten bize bunu açık olarak ifade ediyor. Custom olarak da siz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir şey dikkatinizi çekerim. Hemen bir daha gösteriyorum o kısmı. Evet. Burada yurt içi yurt dışı ekledikten sonra evet şu kısımda create quota on pet var ve auto apply var. Bunun farkı aslında şu. Create quota on pet derseniz burada kendiniz custom vesaire bir şeyler de düzenleyebiliyorsunuz. Auto apply dediğiniz zaman artık hazır olarak oluşturduğunuz kota otomatik olarak alt klasörlere ve üst klasörlere direkt uygula. Yani custom bir şey yapma demek. Devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı diye iki tane kotamızı oluşturduk. Biri soft kota, biri hard kota. Soft kota da dediğim gibi limit var ama aşılabilir. Herhangi bir sınır yok. Burada notification'ları, uyarıları görüyorsunuz. %85 de mail, %95 de event ve mail. %100 de artık uyarıyı ver ve kapa. Hard kotayı gördük az önce. Kota management'ı bu şekilde yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi kota ekleyebiliyorsunuz. Bunu da zaten az önce gösterdim. Raporlarınızı vesaire nasıl alabilirsiniz? Çok güzel bir yönetim paneli var. Alt kısımda da bu kotayı siz ne zaman oluşturdunuz vesaire kullanıcılara bilgi vermek açısından alt kısımda her şeyi görebiliyorsunuz açık açık. Kota management'ı bu şekilde bitirdik. File Screen Management yani dosya görüntüleme yönetim erişebilirlik yönetimini yaptığımız FCRM bileşimini benim çok sevdiğim bir bölüm aslında. Dosyaya kullanıcılara, clientlarımıza sen bu klasöre bu dosyayı atabilirsin. Atamazsın. Ya da işi bunu at ama rapor gitsin kullanıcıya. Sen bu dosyayı niye attın diye yönetimini yaptığımız yer. Sadece monitoring bile yapabilirsiniz. İşte şu kullanıcı şu kadar müzik dosyası atmış buraya gibi görmenizi sağlayan kısım. Bununla ilgili de ben yine bir video hazırladım. File Screen Management adı altında yine bu burada bir bileşen var. Evet, burada hazır oluşmuş yine şablonlar üzerinden çalışabiliyorsunuz. Şablonları kendiniz değiştirebiliyorsunuz herhangi bir içine, işte diyelim ki şu anda ben audio ve video files kısmı içindeyim. Mesela yıldız.asd diye herhangi bir tane dosya tipi ekleyebiliyorum. Ya da burada herhangi bir, mesela diyelim ki MP4 burada standartta engelli, silebiliyorum. Buraya exclude etmek istediğim videoları da tek tek elle ekleyebiliyorum. Mesela diyebiliyorum ki işte yıldız.exe bir şeydir ama belki sen onu direkt exclude et, izin ver.
Bu
Ben
aslında
şimdi
bu özellik aslında
yine...
gerçekten çok güzel bir özellik. Yani birçok firma demeyeyim de hemen hemen tüm firmalar en basic'inden en enterprise'ına kadar file server'ı kullanıyor.
Aynen öyle, aynen öyle.
Genellikle
Doğru
hani
diyorsun.
firmalara da gittiğimizde gördüğümüz genellikle şu oluyor. Adamın file server'ı var ama içerisinde film arşivi var. Müzik arşivi var. Farklı farklı alakasız resimler var. Bu aslında bir nevi kullanıcıların bilinçsizce orayı işgal etmelerini önlüyor bu özellik bence. Bence yani herkesin de kullanması gereken en güzel özelliklerden birisi de bu. Bilmiyorum
Çok
Gökhan
çok
nasıl
haklısın.
düşünüyor ama.
Mehmet çok çok doğru söylüyorsun da ben de ya şimdi çok doğru söylüyorsun, haklısın ama ben buna pek katılmıyorum. Neden? Çünkü eğer orası benimse, hani şirket orayı bana verdiyse, aga ben istediğimi korum. Çünkü OneDrive'a baktığında aynı, keza aynısı OneDrive for Business Office 65'te istediğimi koyabilirim abi çünkü orası benim. Ha, atıyorum sen de haklısın çünkü bir nevi şirket bazında istemezsin tabii sen, atıyorum Kemal Sunal filmleri ve geçen hafta barbekü yaptın onun fotoğraflarını koyma, ben de istemem çünkü bunun backup'ı var, storage'da disk, bunlar hepsi para
Evet,
biliyorsun,
evet,
bunları
evet, evet.
şirket bazında para, anlıyorum ama onu sen bana verdiysen kullanabilirim. Benim bir tane eski CTO'm vardı, böyle derdi: sen ne kadar çok kısıtlarsan business, yani son kullanıcılar o kadar çok şey bulacaklar. Nasıl diyeyim sana, böyle hani daha değişik sistemler bulup yeni istediklerini yapacaklar. En mantıklısı onlara her şeyi açık bırakıp kontrol etmek. Kısarsan adam o zaman gidecek Dropbox'a yükleyecek. Veyahut ne bileyim Facebook üzerinden paylaşımlara başlayacak falan filan. Ben bu daha fazla kafa yapısındayım.
Aynen
Bu
öyle.
aslında doğru söylüyorsun. Ben de kısıtlamaya karşıyım ama dediğin gibi işin içerisinde maliyetler girdiği zaman, alanlar disk
Tabii.
alanları girdiği zaman bu seferlik ne oluyor? Farklı boyutlara gitmeye başlıyor. Bir de düşün yani adam film koyuyor oraya. Ya kurumsal bir yer yani genellikle. Çalışıyorsun zaten. İş yeri burası. Hani tamam sosyal medyaya girsinler kısıtlama ama en azından şirket alanını şirkette kullansınlar. Biraz orada seninle kafa yapılarımız uyuşmuyor yani ama
Tabii
yapacak çok da
tabii
bir şey yok. Çok
arkadaşlar, aslında ikiniz için de biz, mesela ben kendi çalıştığım şirkette bunun için bir çözüm ürettim. Şimdi birazdan videomu ilerletince anlatacağım. Buradaki şablonları da gördükten sonra birazdan anlatacağım. Bununla ilgili bir test de yapacağım. Burada mesela yine şablonlarımızda işte ses ve müzik dosyalarımız. Burada az önce oluşturduğumuz dosya tiplerinin şablonunu oluşturuyoruz. Yani burada da yine pasif ve aktif. Yani aktif yaparsanız kullanıcı oraya dosya atamaz. Pasif yaparsanız kullanıcı dosya atabilir ama raporunu alabilirsiniz. Kullanıcıya veya size kime mail atılsın, bunun hepsinin ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Event loglarınıza düşebiliyor. Yine PowerShell ve script atarak da yapılandırabiliyorsunuz.
Ya kullanıcının kendisine de yani mail gidiyor yani buradan. Sen işte yanlış
Aynen
bir
öyle.
dosya
Hem
attın.
kullanıcı,
Hem
çok
de
haklısın, hem
sistem
kullanıcının
yöneticisi.
kendini.
Süper.
Aynen öyle. Hem client hem kullanıcı. Süper bir yapısı var. Burada tip seçmediğimiz için geri yapıyoruz. Burada hazırda oluşmuş şablonları görebiliyoruz. Az önce gösterdiğim file grubu altında burada yine oluşmuş hazır şablonlar var.
Peki bir şey daha soracağım. Bu fay muhabbeti yapabilmek için illaki yapının içerisinde aktif direktör olması gerekiyor, değil mi? Yoksa hani
Tabii. Yani
ne?
şöyle, Active Directory'ye aslında gerek yok ama NTFS izinlerini basmaya çalıştığınız zaman patlayacaksınızdır Mehmet. Yani
Muhtemelen.
şöyle,
Doğru diyorsun.
Active Directory yapısı olmayan bir yerde sen File Server Resource Manager'ı kurarsın. Domain'e de hiçbir şeye de gerek yok. Ama ne olur? IP ile gitmeye çalışırlar. Kullanıcıları nasıl ayarlayacaksın? Lokal user'ları tek tek server
Dolaşman
üzerinden
gerekiyor,
ayarlayacaksın. Tabii. Yani ben onu hayal bile etmem. Direkt yok, yapılmaz derim biri bana böyle sorarsa. Ama
evet.
yapılır. Yapılır. Nasıl yapılır? Canın çıkar.
Maalesef öyle
Teknik olarak
oluyor.
mümkün ama yani pek best practice'lere uymayan bir şey diyebilir miyiz o zaman?
Evet.
Evet, Gökhan çok haklısın. Evet, şimdi arkadaşlar burada ben birkaç örnek yaptım. Burada daha önceden oluşturduğum hazır klasörlerin içine bir TXT dosyası atmaya çalışacağım. Örnek olarak şu anda herhangi bir blok yapmadım. Zaten görüyorsunuz burada da. Burada zaten text file'larımız için hazır oluşan bir file groups var. Alt kısımda görebilirsiniz TXT, text diye. Ben direkt bu aslında şablonu kullanarak bir çalışma yapmak istedim. Document deyip ismini. Şu anda tabii kotamı uygulamadım. Şu an test olarak gösteriyorum size. TXT dosyasını pazarlama klasörünün içine atabiliyorum. Şimdi ismini Document 2 yaptım. Daha önceden atıyordum çünkü. Eskiden atılmışları engellemeyeceğim. Template'im vesaire her şeyim de hazır. Gruplarım da hazır. Şimdi screen kısmından burada diyeceğim ki şimdi oluşturuyorum. Pazarlama klasörünün içine artık kimse TXT files atamasın diyeceğim. Burada tabii diğerlerini de seçebiliyorsunuz. İşte hazır şablonlarda veya siz de şablon oluşturabiliyorsunuz. Az önce anlattım. Exe dosyaları da diyebiliyorsunuz veya custom. Ben burada custom yapacağım. Active screening. Yani buraya kesinlikle dosya atamasın. Raporu falan geçtim. Kesinlikle buraya dosya atamasın diyorum. Burada da bakıyorum. Text files seçersem hangi dosyaları açamıyor? Text'te vesaire gördünüz orada zaten. Okey diyorum. Bundan sonra kullanıcı pazarlama klasörünün içine text files atamasın.
Var olan,
Bu
var olan.
template o ismi oluşturmak istiyor musunuz diye save diyor. Bunu şuraya bitirsin hemen sorunu alayım Mehmet.
Tamam.
Tamam. Evet Mehmet seni dinliyorum.
Peki daha önceden böyle bir kural yoktu. İşte TXT dosyaları atılmış metin dosyaları içerisine. Ben bu kuralı sonradan oluşturdum. Önceki oluşturulanlar duruyor mu, siliniyor mu, ne oluyor, onların akıbeti ne oluyor?
Onları hiçbir şey yapmıyor. Onların hepsi duruyor. Ya sen de hak verirsin ki mesela sen bir çalışan olsan bir geliyorsun tamam oraya işte text file'ları koyulması engellenmiş ama eski dataların da silinmiş. Ne
Kötü bir
yaparsın
durum
hakikaten?
yani, başıma taşlara vururum herhalde.
Aynen öyle. O yüzden Microsoft bu kuralı öyle ayarlamış ve eski datalar tamamen duruyor. Hiçbir sıkıntı yok.
Şunu da söyleyeyim, çünkü biliyorsunuz artık Mobile First, Cloud First erasında yaşadığımız için Office 365 üzerinde bunu out of the box yani hiçbir kurulum yapmadan da kullanabilirsiniz. SharePoint list üzerinde veyahut Exchange'de atıyorum bir attachment geldiğinde ve o attachment rar olduğunda mesela direkt silebilir veyahut direkt spam'a gönderebilirsiniz. Bunları
Evet.
da hemen bir nota ben olarak söylemiş olalım.
Bir
Güzel bir konu.
SharePoint'çi olarak reklamını yaptın yani.
Tabii.
Hem de Office 365'ten girdi olaya. Güzel bir reklam oldu bence.
Aynen öyle. Devam ediyorum. Evet, TextWise'ları artık blokladım. Pazarlama klasörünün içine kimse TextWise atamasın. Bakın, doküman klasörümüz orada duruyor ve doküman 2'ye atmaya çalıştığım zaman diyor ki you need permission to perform action. Dosyayı artık
Şunu
atamıyoruz.
bir deneyebilir miyiz o zaman Kerim?
Nedir?
Bu dokümanın TXT'sini, hani extension'ı TXT2 yap. Onu drag
Deneyelim.
and drop yap içine. Ondan sonra pazarlama dosyası içinden extension'ı geri TXT yap bakalım ne olacak.
O zaman şu anda video olarak hazırladığım için
He,
Gökhan
tamam.
bunu aktif olarak test edemeyeceğim.
Tamam.
Ama ben sana söyleyeyim. Sen tam olarak ne istiyorsun? Bir de anlatır mısın?
Şimdi bu extension TXT ya. Onu
Evet.
biz TXT2 yapalım mesela.
O şekilde
TXT
atabiliyorsun. Evet,
ondan
bu bir
sonra
sistem açığı.
içine attıktan sonra geri TXT'ye değiştirirsem sorun çıkmaması gerekiyor, değil mi?
Yok, şöyle, onu sen TXT2 olarak içine atabiliyorsun ama sen onu
Tamam.
TXT olarak çevirmene izin vermiyor.
Ha, onu soracaktım. Tamam. Bir work hani bir backdoor olabilir mi diye merak ettim. Tamam.
Ha,
O
yok,
zaman okey.
ama şey var,
Aslında bu
ben sana şunu söyleyeyim. Benim çoğu çalıştığım iş yerinde arkadaşlar mesela ne yapıyor? İşte ben film atmalarını genelde çoğu spy server'a engelliyorum. Nokta MP4, nokta bir filmler atıyorlar. Arkadaşlar ne yapıyor? AV'nin sonundaki i harfini siliyor. AV diye atıyorlar dosyayı. Dosyasını ortak alanda
tam benim
istediğin
kafadan.
kesen
Tam
çevir.
benim kafadanmış senin elemanlar. Çok
Ben
çakallar. Hoşuma gidiyor.
diyecektim onu şimdi ya.
Ama ben de diyorum ki onlara, siz bunu yapabiliyorsanız yapın, helal olsun. Yani bunu yapıyorsa zaten o adam IT'cidir. Şimdi arkadaşlar, pazarlama klasörü içinde TXT files diye bir klasör oluşturuyorum. Bunu niye yapıyorum? Bundan sonra çalışanlar diyorum ki TXT file'larını hani az önce sizin de bahsettiğiniz gibi her şey serbest olmalı ama IT kontrolünde olmalı. Ben kullanıcıya burada diyorum ki tamam TXT file'larını at ama benim dediğim klasöre atabilirsin sadece. Bütün departmanlara gidiyorum klasörler açıyorum. TXT files olsun, video file'lar olsun. Mesela video diye klasörler açıyorum. TXT files diye klasörler açıyorum. Kullanıcılara diyorum ki siz videolara veya TXT files'ları artık ve benzeri klasörleri, dotaları sadece bu açtığım ilgili klasörlere atabilirsiniz. Öyle her yere atamazsınız. Niye? Sonra ben gidip bakıyorum ki bunlar videolara neler atmışlar. Benim için de kolaylık oluyor veya ne kadar TXT file atmışlar. Tek tek hepsinin raporlanmasını alıyorum. Bakın şimdi bu videoyu hemen biraz geri alacağım. Burada bir extension yapacağım şimdi. Şu sağ kısımda gördüğünüz Create File Screen Expansion kısmından artık diyorum ki TXT Files klasörü, pazarlama klasörü içinde TXT Files klasörüne artık kullanıcılar TXT Files atabilir. Bakın pazarlama klasörüne atamıyorlar ama pazarlama klasörü içindeki TXT Files klasörüne artık kullanıcılar TXT Files'larını atabiliyorlar. Bunu da az önce dediğim gibi videoları için vesaire de yönetebiliyorlar.
Bir soru daha sorayım Kerim.
Tabii ki.
Bu raporları Power BI'ye çekebiliyor muyuz?
Tabii. Bu raporları her türlü istediğiniz gibi yapılandırabiliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten Microsoft bu konuda çok geniş. Yani çeşitli
Geniş geniş
formatlarda
derken.
raporlar almanız çeşitli formatlarda raporlar almanızı sağlıyor.
İş zekasına da götürdüm Faysal'ı. Hadi bakalım.
Yok çünkü bak Office 65'i biliyorsun seviyorum sen de çok seviyorsun. Hani
Aynen.
onu kıyaslaştırıyorum şimdi. Çünkü Office 65'te böyle raporları direkt Power BI'ye atıyorsun. Bugün belki bugünün IT'sinde bir otomatizasyon yok ama hani 2-3 PowerShell commandlet ile bulduğun o bütün raporları Power BI'ye atıyorsun. Power BI'nin güzel raporlar çıkarıyorsun. İşte grafikler falan yapıyorsun. Aklıma geldi hani burada acaba burada bu kadar rapor varken
Ya
bir Power BI'ye atabiliyor muyuz gibisinden.
mantıklaştırıyorsun aslında Power BI'ye atarak bunu yani daha anlaşılabilir bir hale getirmiş oluyorsun. Güzel bir şey
Ya
oluyor.
şimdi sen IT'cisin sen anlıyorsun. Tam Kerim de anlıyor ben de anlıyorum da şimdi bunu sen patronuna patron IT'ci değil ki patronun sadece orada işte seni yönetiyor. İşte maaşını yatırıyor. Adama bazen anlatman gerekiyor. Adama
Evet.
getiriyorsun böyle 60 tane Excel sheet adam bu, ben ne yapayım bunu diye sana bakıyor. Ama güzel bir Power BI grafiği oldu mu çok daha hoş, çok daha güzel oluyor. Ondan hani böyle bir satış bir daha böyle bir reklamını yapayım dedim Office 65'in.
Yani reklamlar.
Power BI'ye aktarırken ama biraz sorun çıkabilir. Burada XML file formatında vesaire çıkıyor. Biraz dönüştürmek gerekebilir. Öyle söyleyeyim.
Orada biraz da tabii
Yanlış dediysem.
ki bunu yapan kişinin Power BI bilgisinin olması gerekiyor zaten. Hani
Biraz da
kalkıp
sistemci olsun.
yani sistemci Power BI'yi bilen, iyi bilen insanlar olması lazım. Bu da bir sanki iş arıyormuş gibi oldu ama hani iş ilanlarında oluyor ya sistem uzmanı kıdemli ama Power BI de bilsin, HTML de bilsin, PHP de bilsin.
Aynen öyle. Neyse devam ediyorum. Ben şimdi bununla ilgili bir tane de şablon oluşturmak istedim. Template. Hazır şablonlar üzerine ilerlemek yerine. Template name kısmına işte hangi dosyaları engelleyeceksek onun ismini yapıyoruz. Diyelim ki yeni bir dosya formatı oluştu. İsmi de QR. Rastgele hani bu aslında gelecek için nasıl kullanabiliriz? File Server Resource Manager onu anlatıyoruz. Burada da bir tane KVR diye bir hazırda format olmadığı için ben diyorum ki bu KVR files'lar diye yeni bir dosya grubu var. Exe ismi de dosya uzantısı da yıldız nokta KVR yani KVR sadece. Buraya tek on KVR diye ekliyorum. Diyelim ki kullanıcılara hani az önce bahsettim ya işte avinin iyisini siliyorlar av diye atıyorlar diye. Av diye dosya faili yaptığımı varsayın.
Peki
Okey
Doç
diyorum.
yapsa ne olur?
Doç yapsa zaten Doç için hazır burada yazı formatlarında var. File Groups'ta az önce gösterdim. Bütün Word dosyalar engellenmiş olur. Ama tabii uygularsa bu bloklamayı. Şimdi ben yine burada şablonumu çalıştıracağım. Diyorum ki QVR dosyaları hukuk klasörünün içine atılamasın. Bunun da testini yapıyorum. Az önce oluşturduğum QVR file template'imi seçiyorum. Create diyorum. Artık tamamdır. Şablonumuz oluştu ve çalışıyor. Artık hukuk klasörüne kimse QVR dosya formatında dosya atamayacak. Bunun da testini yapıyorum. Bir tane QVR dosyası oluşturuyorum. Dokümanım da binlerce şekle girdi artık. Bir QR dosyası oluşturdum. Ve bunu artık hook'a atmaya çalışacağım. Copy diyorum. Paste diyorum. Atamıyorum.
Bir sorum daha
Atamıyorum.
olacak Kerim.
Tabii ki.
İçeriye bakabiliyor muyuz?
Hangi içeriği, hangi o atılamayan dosyanın mı? Hangi
Yok yok
bakımdan?
yok. Mesela sen şimdi diyorsun işte TXT dosyalarını içeri alma. Ama ben de şunu diyorum mesela. TXT dosyasının içinde Gökhan hanesi, Gökhan kelimesi var ise o zaman alma.
Ben bununla ilgili çok güzel bir şey yaptım ama bunu Koto Management üzerinden yönetmeyeceğiz. Pardon, Classification Management üzerinden yönetiyoruz. Yani burayı Koto Management üzerinden yönetmiyoruz. Aslında senin söylediğin şey sınıflandırmaya giriyor biraz. Sınıflandırma yönetimine giriyor. Diyorsun ki içinde Gökhan geçen dosyaları sınıflandır ve bunları bu klasöre alma. File Server
Evet.
Resource Manager bunu buradan yönetiyor.
Adam kelimelere kadar analiz ettiriyor
Yok çünkü reklamlar Office
ya.
365'te DLP var, Data Loss Protection. Orada da bunu yapabiliyorsun tabii. Çünkü neden? Çünkü biliyorsun Microsoft Security'ye çok önem veriyor ve işte Avrupa'da olsun, keza Almanya olsun, işte dosyaları, dokümanları, işte Amerika'daki data centerleri yüklemek istemiyorlar. Onun için de kendi data centerlerini açtılar Almanya'da. Microsoft tabii bu böyle konuları önlemek için ne yapıyor? İşte DLP, Data Protection Manager'ı çıkartıyor ve burada atıyorum bir Word dokümanında kredi kartı numarası veyahut pasport numarası veyahut PIN şifresi gibi haneler, kelimeler var ise bunları Office 65'e yükleyemiyorsun. SharePoint Library'e yükleyemiyorsun.
Bir de orada
Bu
kendin
rulları yapamıyorsun.
template'ler de oluşturabiliyorsun orada.
İşte onları kendin yapıyorsun. Zaten onu Office 61 bilemez zaten. Çünkü
Standart da
kendi
gelenler
kullarının
var
içine.
çünkü üzerinde. O yüzden sordum değil mi?
Evet, çünkü pasport numarası mesela veyahut kendi iş yerinde kullandığın bilmem kaç haneli rakamlar olabilir. Çok önemli şifreler olabilir. Bunları koymak istemezsin
Evet.
tabii. Onları apply yapıyorsun bütün document library'le. Oradan blokluyorsun. Oradan aklıma geldi.
Türkiye'de daha
Sorun
çok
dedim.
DLP çözümleri için on-prem çözümlere yöneliyorlar ama ben de Office 365 öneriyorum insanlara. Daha mantıklı geliyor, daha kurumsal, daha sistematik bir yapı. Altyapı bir kere güçlü ya. O yüzden Gökhan, ben de Office 365 derim DLP tarafında. Ama tabii burası File Server'ını
Tabii.
yönetmek için
Tabii,
biraz daha.
tabii, tabii,
Tabii
tabii.
yine bunu Azure'da da aynı şekilde kurabiliyorsun Cloud'da.
Tabii.
İlerleyelim. File Screen Management'ımızı bitirdik hemen hemen. Burada yine bir üstünden geçeceğim. Burada bakın mail dosyalarınızı vesaire de engelleme yapabiliyorsunuz. Buraya şablonlarda hazır şablonlar çok iyi gerçekten. Buraya her şeyi eklemişler. Bütün dosya gruplarını eklemişler. Ama dediğim gibi eklemek istediğiniz zaman da benim QR files formatındaki gibi de dosyalarınızı ekleyebiliyorsunuz. File Screen Management'ı da bitirdik. Şimdi Storage Report Management'a geçeceğiz. Benim aslında en sevdiğim bölümlerden biri tamamen raporlama yönetimi. Eğer sürekli sistemciyseniz, bilgi güvenliği departmanı ile iş zekası ile çalışıyorsanız sizden diyorlar ki sürekli bana şu raporu ver, bana şu raporu ver. Biraz böyle yakındım ama bilgi güvenliğinden arkadaşlar dövecek beni. Ama gerçekten yöneticileriniz de tabii çok fazla istiyor. Şunun raporunu ver, bunun raporunu ver. Her şeyi buradan yapıyorsunuz. Storage Report Management. Tüm veri hareketini izleyebiliyorsunuz, raporlayabiliyorsunuz. Harika bir bölüm. Burayı da yine size videolar olarak göstereceğim. 3 bölümde ayrılıyor. Direkt bir raporu aktif olarak al, oluştur diye. Oluşturduğun rapor tasklerini veya raporları sil veya yeni bir rapor ekle. Bir de raporlarını schedule yap. Yani bana de ki her pazartesi bana şunun raporunu ver diye ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi burada direkt aktif bir schedule'a değil de rapor oluşturacağım. Güzel hazır template'lerimizden bir tanesini kullanmak istiyorum buradan. Aşağıda da görürsünüz rapor formatlarını seçebiliyorsunuz. Az önce söylemiştim ya XML formatı var, HTML var, CSV var. Bir sürü seçenekte raporlarınızı istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Power BI için, BI için çok iyi. Burada yine scope seçiyorum. Raporlarımın nereden çekileceğini. Raporlarımızın hangi mail adreslerinizi, burada configuration'da yer yaptıysanız ayarlarını, burada zaten otomatik olarak her şeyi tamamlıyor. Şimdi biraz geri gelmek istiyorum. Buradaki bölümde hangisini seçmişiz? Duplicate file, yani aynı olan dosyaların raporunu bize ver diyorum.
Kerim,
Efendim.
iki sorum var sana kardeşim
Tabii
burada.
ki.
Birincisi, biz sadece bir tane mail adresini verebiliyoruz bu raporlara. Çünkü birden fazla hane görmüyorum ben orada. Delivery'de
Mail grubu yapabilirsin. Zaten sistemciysen buraya bir mail grubu da ekleyip biz mesela şirketlerde bunu tek bir mail adresi ekleyebiliyorsun çünkü. Biz genelde işte IT'nin mail grubunu yazarız. IT adminlerinin, sistem adminlerinin hepsine birden gider.
peki ikinci sorun da sana bunun üzerinden neden IT adminlere gidiyor da biznese gitmiyor, mesela son kullanıcılara gitmiyor? Çünkü bunları bloklamaları bence sana biznesin söylemesi gerekiyor, sen IT'ci olarak.
Şöyle, burada aslında gözükmüyor. Configuration kısmında var. Aslında bu hem sistem adminine gidiyor hem de son kullanıcıya gidiyor. Yani
Tamam.
son kullanıcıyı ilgilendiren raporlar son kullanıcıya direkt gidiyor. O klasörü kullanan ownerlara. Buradan da sistem adminine gitmesini söylüyorsun. Aslında
Tamam.
configuration kısmında göstermiştim bunu. Mailin kimden gittiğini ayarla kısmı bunu şey yapıyor, ayarlıyor.
Tamam, süper. Süper.
Peki rapor, gelen raporu business'a gittiği zaman patrona vesaireye yorumlayabiliyor mu kendisi bunu? Ya bakıp bak bunu
Şimdi
yapmışlar
ben
diyebiliyor mu?
bununla ilgili bir tane rapor alacağım. O kadar güzel bir rapor çıkartıyor ki şimdi diyeceğim ki the duplicate raporunu ver. Yani duplicate başların bana raporunu ver ve HTML formatında ver diye burada yapacağım. Raporu arka planda mı çalıştır veya şimdi mi ver? Ben hemen beklemek istiyorum. Şimdi raporu almak istiyorum. Seçeneğini tıklıyor. Mehmet, şimdi sorunun cevabını alacaksın. Şimdi raporumuz geliyor. Bana folders ortak alanı içinde bütün raporlarımı çıkartan bir, bakın gördüğünüz duplicate file HTML. Bakın burada her şey yazıyor arkadaşlar. Dosyaları kim atmış? Owner, administrator. Çünkü benim test ortamım olduğu için tek kullanıcı var.
O
Şu
grafiklerle veriyor. İş zekasına da gerek kalmadı Gökhan bu şu durumda.
harika bir yapı var. Çok iyi.
Ya Mehmet, senin bu hani kafa yapına hayranım. Nerede beleş oraya yerleş. Nerede beleş yemek bulayım, orada öleyim. Çok seviyorum seni bro.
Eyvallah bro. Ben en minimum maliyetlerle işimi halletmeye çalışırım her zaman biliyorsun.
MVP, Minimum Viable Product.
Mehmet, yoksa o muydu sana verilen ünvan? Biz yanlış mı öğrendik?
Muhtemelen, muhtemelen.
Burada arkadaşlar dosya gruplarına da ayrılıyor. Diyor ki mesela benim ortak alanımda image files'lar var, text files'lar var. İşte 12 tane image files'ım, 2 tane text files'ım var. Alt kısımda dosyaların nerede olduğunu söylüyor ve ne kadar duplicate varmış. Bakın diyor ki bu dosyalar duplicate yapıyor. Aynı dosyalardan var. Niye diyor sen buraya aynı dosyaları atmışsın?
Bir yerden de güvenliği de sağlıyor aslında bu yani hani farklı farklı belki bir
Tabii ki, tabii ki.
saldırıya da bir maruz kalmış olabilirsin.
Bir de şey var, File Server'ın deduplication servisi de var. Onu da yüklerseniz eğer zaten buna gerek kalmıyor. Yani deduplicate yaptığı zaman senin bu raporu alıp almaman bir şey değiştirmiyor. File Server 2012 hareki ile beraber deduplicate servisi çok güzel çalışıyor. İleriki sunumlarımda belki onu da anlatabilirim. Çok iyi bir yapısı var.
Belki değil, mecburi. Islak havluya döverim, yemin ediyorum.
Şimdi bununla ilgili bir schedule hazırlayacağım. Tabii Gökhan ya hazırlarız yani. File Server'ı dibine kadar bitirip öyle diğer konulara
Azure üzerinde yaparız
geçeriz.
ya.
Raporun belirlemeden isim ilerlemeye izin vermiyor burada. Ben diyorum ki şimdi dosyaları bana gruplar halinde raporunu ver sadece. Yani diyorum ki işte kaç tane image dosyası var, kaç tane TXT dosyası var, kaç tane işte MP3 dosyası var. Bunun raporunu ver. Diyorum ki nereden? Yine scope'umu belirliyorum. Folders kısmından. Burada da schedule'ımızı ayarlıyorum. Diyorum ki bana haftalık olarak her pazartesi günü bunun raporunu ver. Yani burada da schedule ayarlama kısmını görüyoruz. Bakın schedule kısmında da şurada görebilirsiniz. Her pazartesi saat 2'de bana bundan sonra hangi tip dosyalar vesaire var bana burada çıkartacak. Yine ben raporumu çalıştırıyorum. Raporumu yine aktif olarak beklemeyi tercih ettim. Evet, raporlarımız geldi. Burada aslında diğerlerini de seçmişim aktif olarak. Dosya tipine göre gelen raporumuzu açıyorum ve bakıyorum. Toplamda 24 tane dosya buldu. Raporumu kontrol ediyorum. Hepsi de image ve text file. 12-12. Çok da dengeli atmışım. Evet, burada da dosyaların yollarını belirtiyor. Hepsini tamamen kendi içinde yapılandırdı. Hangi tip dosyalarım var vesaire. Eğer ki file server'ı tek başınıza yönetiyorsanız ve storage sizin için önemliyse, yeterli alanınız yoksa, bütçeniz yoksa bunları kontrol etmeniz aslında çok önemli. İnsanlar ne kadar video atıyor file server'a, ne kadar MP3 atıyor, her şeyi takip etmek lazım. Gökhan'ın dediği gibi aslında gönül ister ki her şeyi serbest bırakalım ama ondan sonra şirket sahipleri de sizin kapınıza biniyor. Diyor ki nerede diyor bu kadar alan az satın aldık. Ne oldu bu kadar alan?
Yok yok, ben her şeyi serbest bırakalım dememin kastı şu. Hani bu bir nevi My Drive, My Site, My Home gibi directory'lerimiz var ya. Orada kısıtlamayalım ama tabii senin gösterdiğini atıyorum C Drive'da ve belli bir share'de tamamıyla sana katılıyorum. Orada tabii sınırlama getirmek zorundayız. Ama benim olan home dilimde bana verilen bir lokasyonda neden beni kısıtlayasın ki? Ben onu demek istiyorum sadece. Bir
Tabii.
OneDrive gibi düşün, bir OneDrive for Business gibi düşün, SharePoint takım MySite gibi düşün. Öyle düşün hani. Diğer kısımlarda tamamıyla haklısınız. Ama benim kısmımda, aga benim da, benim. Dokunma.
Aynen. Ya
Benim
bir
kafa
de
yapım öyle, doğru söylemek
şimdi de
gerekiyorsa.
şirket sahipleri dese ki işte OneDrive gibi çalışan eğer ki 50 GB kota istiyorsa çalışandan 1.000 lira alacaksın yıllık. Bak burada biraz taş mı atıyorum sanki? On-prem kısmında eğer ki çalışan bana diyorsa ki 1.000 lira verin, ben çalışana derim al sana 100 GB alan istediğin gibi kullan. Ben de o zaman biraz daha
OneDrive'da 1
ticari.
terabayt bro, bedava. 1 terabayt adam başı, kelle başı. Hiç
Evet,
sorun olmaz, korkma.
gerçekten o çok iyi, evet. Ya biraz daha büyük yapılar için düşündüm.
Gökhan,
Tabii
öyle bir
tabii.
şansım olursa sana vereceğim disk alanı, disk miktarı sadece 1 GB olacak kardeşim. İstediğin gibi kullan.
Neyse devam ediyorum. Bir tane daha test oluşturmak istiyorum. Kota kullanımı. Yani burada biraz daha sistemcileri korumaya yönelik raporlar oluşturmak istedim ben. Ortak alanda kim ne kadar dosya atmış, kim ne kadar kota kullanıyor, bunun raporunu almak istiyorum. Aylık her ayın birinde bana bunun raporunu ver dedim kardeşim. Her ayın birinde saat 2'yi bir geçe bundan sonra bana rapor verecek. Kim ne kadar kota kullanıyor? Buradan da add remove kısmından şimdi göstereceğim. Burada oluşmuş hazır raporlarımı inceleyebiliyorum, remove edebiliyorum, yetkilerini düzenleyebiliyorum vesaire. Her şeyi buradan aktif olarak yapabiliyorum. Aşağı alt kısımda da işte bu raporda kaç rapor alacağım. Yani 1.000 tane mi, 2 tane mi? 1.000 aslında bu şey içindeki alt kademe sayısı. Rapor olarak değil, bir raporun içinde kaç tane açıklama olacak? Tamam, mesela diyor ki bunu diyor değiştirmek istiyor musunuz vesaire. Var mı arkadaşlar store reports management hakkında kafanıza takılan şeyler, açıklayabilirim.
Hiç yok bro.
Yok, süper.
Bayağı bir detaylarına girmeye çalıştım. Kafanıza takılan şey olmasın diye. Önümüzdeki konu çok eğlenceli. Classification Management, sınıflandırma yönetimi.
Yok
Şimdi
abi.
ona geçeceğim. File server üzerinde sınıflandırma yaptığımız içerik kontrolü, az önce hani senin söylediğin işte içeriğinde ne var, şunları böyle sınıflandır, bunları böyle yap vesaire, klasörlere göre, PowerShell komutlarına göre istediğimiz gibi sınıflandırıp yönetebildiğimiz bölüm. Benim aslında en çok sevdiğim bölüm ama detaylarına girmeyeceğim. Birazdan şimdi anlatmaya başlıyorum, anlayacaksınız. Kesin bu ikinizin de çok hoşunuza gidecek Gökhan Mehmet, biliyorum. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bir ayarlar kısmı var, bir de oluşturduğumuz hazır kurallar kısmı var. Ben bir tane maaş bilgileri diye bir sınıflandırma kuralı oluşturuyorum. Buradaki amacım ne biliyor musunuz? Şirkette ortak alanda kim maaş bilgilerini paylaşıyor?
Süper.
İnsan kaynakları olur, muhasebe olur. Maaşını eğer ki ortak alanda biri bir dosyanın içine gizlediyse git bana onu bul diyeceğim.
Hatta bununla alakalı, peki o dosyayı gizleyebiliyor mu? Böyle bir şey.
Dosyayı nasıl, ne bakımdan gizleme?
Yani hani
İsmini istediği gibi yapsın.
yok yok, gizleyebiliyor mu derken, örneğin bu maaş dosyasını attı. Bir maaş bodrosu attı buraya, tamam mı? Kişi yanlışlıkla attı. Bunu kimsenin
Evet.
görmemesi gerekiyor. Peki bunu bloklayabiliyor mu bu özellik?
Tabii, onu da ileride anlatacağım.
Çünkü
Bloklamayı geçtim. Direkt oradan alıyor, benim istediğim klasöre taşıyor. Bunu file management task ile yapacağız.
süper. Çünkü neden sordum bunu? Zamanında bir üniversitenin bir tanesi genele tüm personelin, çalışan personelin tüm komple maaş bordrolarını atmışlardı. Yani
Evet.
ona da
Şimdi
herkese.
biraz çok önemli. Şimdiki şirketler biraz daha bunun için SAP uygulamalarına vesaire yöneliyor. Niye? Diyor ki kardeşim sistem admin maaş bilgisini öğrenmesin. Ama benim düşüncem bence abi sistem yöneticisi şirketteki her şeyi bilir ama paylaşmaz. Yani biz böyle insanlarız, biz gururlu insanlarız. Böyle bilgileri paylaşmayız, öğreniriz ama paylaşmayız diye düşünüyorum.
Genellikle evet öyle oluyor.
Ben de bununla ilgili bir kural oluşturacağım şimdi. Maaş bilgileri diye bir sınıflandırma yaptım ama bunu kural olarak ben bütün klasörlerime basmak istiyorum. Yine kuralımın ismi maaş bilgilerini getir diyorum. Artık icraata gireceğiz. Skop olarak diyorum ki benim bütün ortak alanımı ara kardeşim. Maaş bilgilerini bul orada. Git. Burada normal kod kullanımı vesaire işte dosya mailleri diye yapılandırmalar da yapabiliyorum. Yani seçtiğim skop adı altında. Burada diyorum ki content mi? Yani burayı durdurmak istiyorum. Yani içerikte mi arıyorsun, klasör isminde mi arıyorsun? Ben diyorum ki dosyaların içine arıyorum, inlerine gireceğiz. buradaki az önce oluşturduğum classification kuralımı sınıflandırmamı seçiyorum. Special böyle yani burada yes no yani var mı yok mu onu ayarlayacağım ve yapılandırılmasını yapacağım. Configure kısmından buradan diyorum ki string. Yani diyorum ki bu içerikte şu bilgi var mı? Expiration kısmına maaş bilgisi yazıyorum. Burada detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Buraya siz işte mesela Gökhan dolarla mı euro ile mi maaş alıyor bilmiyorum Mehmet ama euro logosu da koyabilirsiniz.
Ay.
İçinde dosyaların içinde euro geçiyorsa bulsun. Okey diyorum. Şimdi kuralımı çalıştıracağım. Diyeceğim ki ortak alanımda maaş bilgisi geçen dataları bul. Ben daha önceden oluşturduğum klasörler var. Bakın burada raporlar vesaire oluşturmuşum. Burayı geçeyim. Ortak alanda oluşturduğum klasörlerin içinde hepsini arayacak. İşte bir sürü klasör oluşturmuşum. Şimdi maaş bilgilerini getir. Rule'umu çalıştırıyorum. Evet, arka planda mı çalışacaksınız yoksa bekleyecek misiniz? Ben yine beklemeyi tercih ediyorum. Heyecanlandım çünkü şirketteki bütün maaş bilgileri gelecek şimdi. Evet arkadaşlar. Mehmet iki tane dosya bulmuş. Folders klasörü içinde.
Gökhan'ın maaşı çıkıyormuş şimdi içinde.
Bak şimdi bir txtfiles var. Hatta ikisi de txtfiles var. Biri önemsiz datalar, biri de özel txt diye. Biri muhasebe klasörünün içinde çıktı, biri de insan kaynaklarının içinde. Bak burada bir sürü klasör var. Diyor ki önemsiz dataların içinde diyor. Maaş bilgisi var diyor. Atan kim? Admin. Şimdi önemsiz dataları bir açacağız. Oba.
Neler
Yavrum ben o
çıkacak?
kadar para kazansam niye video çekeyim? Giderim Maldivlere. Çat çat çat çat çat
Bazen
çat.
yanlış olabilir.
Vururum.
Muhasebenin verileri bazen yanlış olabilir. Bak şimdi burada bir de özel varmış. Bunu açalım. Şimdi hangisi doğru sen söyleyeceksin bize. Ha burada diyor 1.000 dolar alıyor diyor.
Ha buna yakın. Bu brüt maaşım benim. Buna yakın evet.
Brüt mü? Yeme bizi ya.
Tabii canım. Ne olacak
Gökhan
Allah'ını
sen bin
seversen.
dolara parmağını oynatmazsın oğlum.
Vallahi ya. Videoyu açmazsın burada. Oh Gökhan ha.
Ben kaç para
Evet
alıyormuşum
arkadaşlar.
onu gördüm ama 2000 mi alıyormuşum?
Sınıflandırma yöneticisinde bir işimiz bitti. Bir tane daha yapılandırma, böyle bir sınıflandırma yapacağım. Bu biraz illegal mi oldu diyelim. Bilmiyorum artık. Ama güzel bir çalışma oldu. Şimdi ben diyeceğim ki dosyaları kategorilendir. Order listi seçiyorum burada. Yani diyeceğiz ki burada işte şu dosyalar şurada, şu dosyalar şurada, nerede o dosyalar vesaire yapılandırmasını yapıyor ve işte şu dosyadan çok fazla mı var, şu dosyadan az mı var yani kota bilgisine göre burası burada böyle kısmı yukarıdan aşağı doğru yazmanız gerekiyor. Burada ne yazdığınız önemli değil. Yani yukarıdan aşağı doğru artandan azalana doğru gidiyor ona göre yapılandırabilirsiniz order liste. Yani 5, 4, 3, 2, 1 diye de gidebilirsiniz. Buna göre zaten burada açıklama kısmında onu yazıyor. Yukarıdan aşağı doğru düşer diyor. Bir kural oluşturacağım. Burada bana şeyin açıklamasını yapacak aslında. Diyecek ki işte video file'lar en üstte, en çok yer kaplayan datalar çok fazla var. Resim dosyaları, image dosyaları bir altında vesaire. Ben onun raporunu almak, sınıflandırmasını yapmak istiyorum. Yine ortak alanda aynı şekilde skopumu göstereceğim. Bu sefer JDiski dedim. Dedim ki çok fazla olan dosyaları göster veya normal dosyaları. Az önce oluşturduğum buradaki volume kısımlarından bir tanesini seçeceğim. Fazla diyorum. Yani bana ortak alandaki fazla dosyaları göster. Kategorilendir. Relationship'e giremiyoruz buradan çünkü. Çünkü scope kısmında parametreleri set etmediğimiz için şu anda burada folder dememiz lazım. Content değil. Bunu kategorilendirmeyi content kısmından değil folder klasör bazlı yapacağımız için girmemiz gerekiyor. Content folder bazlı seçtiğimiz zaman da artık relationship vesaire de ayarlayabiliyoruz. Okey diyeceğiz şimdi. Bize fazla olan dosyaları C diskinde yaptım bu arada. Ortak alanda yapmadım. Bana göster diyorum. Evet, şimdi raporumuz gelecek. Bütün C diskini taradığı için bu işlem biraz yavaş sürüyor. Evet, bayağı da yavaş sürüyormuş.
Evet, zamanımız da azaldı bu arada Kerim.
Artır zaman istiyorum. Evet, raporumuz çıktı arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki 100 tane, bak 1065 Python'dan diyor ki 100 tane file sahipliğine göre de ayarlıyor bu arada. Bakın fazla dosyaları gösterdi. İşte web page'ler, image dosyaları vesaire kaçar tane olduğunu gösteriyor. Bakın yukarıdan aşağı doğru megabaytlar işte iniyor. Çünkü niye? Fazladan aşağı doğru. Burada da detaylı raporunu alabiliyoruz. Artık Class Fraction Management'ı unutmazsınız herhalde. Bir şirketin sistem adminliğine belki vesaire girişirseniz ilk yapacağınız iş bu olsun arkadaşlar. Maaş bilgileri çok önemli. Herkes merak eder.
Muhakkak yaparım onu ya.
Şimdi File Management Tags aslında son konumuz. Ona girmek istiyorum. File Server üzerinde dosyanımların yönetimini, görevlerini oluşturduğumuz yer. Şöyle aslında File Management sistemi task adı altında az önce belirttiğimiz hani maaş dosyaları diyelim ki bulundu. Ben diyebiliyorum ki file management task ile o bulduğum maaş dosyalarını görür görmez benim istediğim klasöre at. Kullanıcının giremediği bir klasöre. Veya diyelim ki MP3 dosyası mı atıldı? Veya işte 5 yıldan fazla eski dosyalar mı var? Ben burada 5 yıldan veya işte 5 günden eski dataları arşivle diye bir komut çalıştıracağım. Diyeceğim ki eski dataları otomatik olarak benim oluşturduğum klasöre at. Hangi klasörde? Skopumu belirliyorum. Yine ortak alan içinde. Burada zaten file management task kısmında, tip kısmında file expression seçili. Yani diyorum ki eski dataları arşivle. Ama nereye? Ben burada bir tane klasör oluşturuyorum JDiski adı altında. Eski datalar diye bir klasör. Onun içine at. Burada notification belirleyebilirim. Bundan sonra işte benim ileride belirleyeceğim schedule'a göre dataları atıldığı zaman kerim@unifytürkiye.org'a mail at. SMTP ayarlarımızı yapıyorum. Bana bu format hangi formatta gelecek raporlar vesaire onu ayarlıyorum. Ve diyorum ki burada 5 günden eski modify dosyalarımı otomatik olarak mail at. Ne zaman? Her haftanın pazartesi günü. Şimdi eski dataları arşivle diye çalışmamı yaptım. Tamam dediğim zaman bana eski datalarımı otomatik olarak arşivleyecek. Nereye? Benim oluşturduğum eski datalar klasörüne. Bakın burada görüyorsunuz. Bu dosyaları eski datalar klasörüne taşıdı. Şimdi videomuz bitmeden önce biraz geri gelmek istiyorum. Az önce belirttiğim maaş kısmına yani şu condition kısmında bir şey göstermek istiyorum. Evet. Burada property condition kısmında yani isteğe bağlı ekleyebileceğimiz kısımda add yapıp az önce oluşturduğum benim maaş bilgileri getir kuralımı buraya sokarsam ve dersem ki eğer ki maaş bilgileri geldiği zaman taşı burayı condition kısmından yapıyoruz. Okey bastım an ve aynı kuralı da görebiliyorum. Otomatik olarak maaş bilgileri düşen klasördeki dataları özel bir alana veya taşımasını yapabiliyorum. Direkt geri dönüşüm kutusunu bile ayarlayabilirim. Bu şekilde özel datalar veya işte video faylar olsun vesaire hepsinin taşımasını, yönetimini kullanıcıları aslında hiç yormadan, zorlamadan yapabiliyorum. Böylelikle açıklamalarını da gayet iyi yapabiliyorum. Bu konuyla ilgili sorularınız var mı arkadaşlar?
Yok
Son
abi,
konumuzdu
bunlar
bu. File Management Task'i de bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim.
biz teşekkür ederiz.
vallahi ben
Eline sağlık.
çok beğendim. Çok çok
Aynen.
beğendim. Güzel oldu. Bazı şeyler, konuları daha iyi görmüş olduk. Demo ağırlıklıydı. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum Mehmet, senin diyecek bir şeyin var mı?
Gerçekten güzeldi yani. Hem de eğlenceli geçti, hem de anladık yani hani neyin ne olduğunu daha iyi kavradık. Zaten
Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Çok gerçekten iyice dinlediniz. Güzel sorularınız oldu. Gerçekten çok iyiydi.
tamam, o zaman
Evet.
söyleyecek bir şeyiniz yoksa arkadaşlar ben artık kaydı durduruyorum. Herkese dinlediği için bizi teşekkür ediyoruz öncelikle. Gökhan, senin söylemek istediğin bir şeyler vardır muhtemelen.
Var. Son bir şey var. Tabii bu giriş videosu. Tabii bu hızlı bir şekilde bazı şeyleri gösterdik, anlatmaya çalıştık. Daha doğrusu Kerim anlatmaya çalıştı. Tabii bu videonun daha makaleleri çıkacaktır unifytürkiye.org'da. Çünkü altı değişik konu başlıklarından Kerim bize bir şeyler anlattı ve bu videoları tabii unifytürkiye.org'da bulabileceksiniz. Ve yanlış diyorsam Kerim sen düzelt. Bu videonun daha devamı da gelecektir, değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Ya ben şöyle düşünüyorum. File Server'ı komple bitirip diğer konulara öyle geçelim.
Tabii. Bunu daha biz planlarız. Onun için İngilizlerin dediği gibi stay tuned. Bekleyin, daha fazla gelecektir. Bu kadar Mehmet.
Aynen öyle. Bundan sonraki konu için de hatta NTFS izinleri aslında çok küçük bir konu olarak bile gözükse bile File Server'ın ana damarı artık bir tek File Server değil Active Directory'sine kadar delegation'ına kadar gidiyor. NTFS izinleri ve sharing izinlerini anlatmayı düşünüyorum.
Süper,
Süper.
süper.
Süper.
Süper.
O zaman
Tamam Mehmet.
görüşmek üzere diyorum herkese.
Görüşmek
Tekrar
üzere
tekrar
arkadaşlar.
teşekkür
Çok
ediyorum.
teşekkürler. Bay bay.
Bay
Bay
bay.
bay.